أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistanı 5. bölümünden hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dilek ve dualarıyla sevgili annemizi her zamanki gibi dilimiz döndüğü kadarıyla anlamaya, anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalışacağız inşallah. Hatırlayacağınız gibi geçen bölümlerden en son Mekke döneminin orta sonları artık böyle bir zaman dilimi içerisinde Mekke'nin önde gelen azılı müşrikleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ı susturmak, inananlar başta olmak üzere bütün toplumda itibarını sarsmak ve Müslümanları ondan uzaklaştırmak için her türlü yola başvurmuşlardı. Bunlardan biri de Medine Yahudilerine bir heyet gönderip Peygamberimiz Aleyhisselam'ı susturacak sorular öğrenmişler. Gelip Resulullah'a sormuşlardı. Bunları geçen hafta görmüştük. Yine dilimiz döndüğünce. Bu sorular işte malum sadece kısa kısa değineyim geçeyim çünkü anlattık. Ashab-ı Kehf hakkında sormuşlardı. Hazreti Zülkarneyn hakkında sormuşlardı. Ruh hakkında sormuşlardı. Resulullah Aleyhisselam yarın cevap veririm demişti. Ancak vahiy 15 gün gelmemişti. Vahiy 15 gün gelmemişti. 15 gün sonra gelen vahiy ile Peygamberimiz Aleyhisselam onlara gereken cevapları vermişti. Bunları görmüştük. Ancak burada eksik kalan bir şeyi de tamamlayayım ve öyle yeni konuya devam edeyim. Gerçi geçen hafta kısmen de olsa bunu paylaştığımı hatırlıyorum. Siz de hatırlayacaksınız. Maalesef bazı anlatımlarda ya da yazımlarda, yazmalarda, kitaplarda bu vahyin 15 gün sonra gelmesi meselesi anlatılırken vahyin geç kalması, vahyin geç gelmesi, geciken vahiy gibi ifadelerle anlatılır. Lütfen dikkat edin. Vahyin geç kalması, vahyin geç gelmesi ya da geciken vahiy. Şimdi biz geç kalmayın nasıl anlıyoruz? Mesela biliyorsunuz ki bu saat bizim Gül Sohbetleri saatimiz. Saat geldi. Ben diyelim radyomuzun mikrofonları başında değilim ve size seslenemiyorum. İşte biraz geçti 10 dakika 15 dakika diyelim. Sonra geliyorum sizden de özür diliyorum. Efendim işte trafik vardı, şu vardı, bu vardı, geç kaldım, affedersiniz. Yani geç kaldım ben. 11'de gelecektim, benim dersim 11'de başlıyor, geç kaldım. Biz böyle kullanıyoruz değil mi? Şimdi efendim, Resulullah'a soru sordular. Aleyhisselam yarın cevap veririm dedi. Yani Cenab-ı Hak ona sana yarın bunu vahiy indiririm buyurmamıştı. Resulullah Aleyhisselam böyle söyledi. Vahide 15 gün gelmedi. Yani haşa Cenab-ı Hak bir şeyi geç bırakmaz yani. Veyahut da zamanından önce göndermez. Yani vahyin geç kalması, geciken vahiy, vahyin geç gelmesi ifadeleri son derece rahatsız edici bir anlatım şeklidir. Bir kasıt yoktur belki ama vahyin gecikmesi ifadesini bir daha inşallah kullanmayalım. Bu hatayı biz zamanında çok yaptık. İnşallah bu vesileyle bir daha yapmış olmayız. Bunu bir hatırlatmış oldum. Şimdi efendim aleyhisselam gereken cevapları verdi onlara. Efendim onlar da susup kaldılar. Peki ne oldu sonra? Şimdi Zeynep binti Cahş'ı anlatıyoruz. Ama bakın henüz daha giremedim şu kadar dakika oldu annemize. Şunu hep öyle zihin dünyamızda canlı tutacağız. Sadece Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları, annelerimiz ya da akrabaları değil, bütün sahabiler onunla beraber benzeri ortak hayat yaşıyorlar. Hele hele yakınları, ona çok düşkün, inanan yakınları, ona çok düşkün ve mümkün olduğunun üzerinde bir çaba sarf ederek sürekli Resulullah Aleyhisselam ile beraber olmaya çalışıyorlar. Şimdi bu ifadeden yola çıkarak eksik kalan bir şey daha tamamlamış olayım. Hazreti Zeynep binti Cahş, Resulullah Aleyhisselam'ın halasının kızı yani akraba. Akraba olduğu için akraba sevgisiyle seviyor Peygamberimizi. Peygamberimiz Aleyhisselam o örnek ahlakıyla bütün toplumda ta gençliği çocukluğundan bu yana Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem diye meşhur olacak kadar nezih, pak, tertemiz bir hayat yaşadığı için bir de bu yönüyle herkes seviyor. Zeynep binti Cahş annemiz bir de bu yönüyle seviyor. Allah-u Teala vahiy gönderdi, onu peygamber olarak görevlendirdi. Şimdi de peygamber olarak seviyor. Sevgileri artıyor. Ona iman etti, onun sahabesi olarak onu seviyor. Kaç tane sevgi görüyor musunuz? Şimdi iki sevgiyi şimdi öne çıkaralım. Bir, Aleyhisselam'ın halasının kızı olması itibariyle ona olan sevgisi. Bir de Allah'ın Resulü olması itibariyle kendisi sahabe olduğu için ona olan sevgisi. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'ı sevindiren her şey, her Müslüman'ı sevindirdiği gibi özellikle yakınlarını daha çok sevindiriyor. İşte bunlardan biri de Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'tır. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselam'ın cevapları Müslümanları son derece sevindirirken müşrikler korkunç bir hezimet yaşıyorlardı. İki haftadan beri ölçüsüzce atıp tutan hainler şimdi sus pus olmuşlardı. Hazreti Zeynep binti Cahş okunan vahyi kelimesine kadar sindirerek dinlemiş, apayrı bir ruh hali yaşamıştı. İşte bu ifadenin üzerinde durmak gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Biz sıradan bir kitap gibi okumayacağız Allah'ın kelamını. Sıradan bir kitap gibi okumayacağız Resulullah'ın hadislerini. Bunlar çok daha hassasiyetle okunmalı ki zaten biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim abdestsiz ele alınmıyor. Şimdi Zeynep binti Cahş yani tüm sahabeler böyle yapıyor ancak biz Zeynep binti Cahş'ı anlatmaya çalıştığımız için o ifadeyi kullanıyorum. Hazreti Zeynep binti Cahş okunan vahyi kelimesine kadar sindirerek dinlemiş, apayrı bir ruh hali yaşamıştı. Bu cümleyi tekrarlarken kendime şu soruyu soruyorum. Geçen hafta ayetleri okumuştuk. Burada birkaç ayet daha okuyacağım. Tekrar olsa bile şimdi bizim ruh halimize nasıl yansıyor onu ben de göreyim, siz de görün, hep beraber görelim. Bunlar içinde bir ayet vardı ki onu diline zikir edinmiş, sürekli okuyup duruyordu. Bakalım hangi ayet bu? Efendim, hemen size ayet numarası vereyim kıymetli dinleyenlerim. Bu ayeti kerime daha önce de işte geçtiği gibi Kehf suresinin 23. ayeti kerimesi. Hemen arkasından 24 gelecek ama önce 23'ü bir okuyalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekulenne li şeyin inni fa'ilun zalike gaden. Ayet bu kadar kısa. Hiçbir şey için Allah'ın dilemesine bağlayıp inşallah demedikçe bunu yarın yapacağım deme. Bunu yarın yapacağım deme. İşte şuraya gideceğim diyoruz biz değil mi? Şunu edeceğim diyoruz. İnşallah demeyi unutuyoruz. Ve la tekulenne li şeyin inni fa'ilun zalike gaden. Emir sadece Peygamberimiz Aleyhisselam'a değil, İman eden bütün Müslümanlara. Hiçbir şey için Allah'ın dilemesine bağlayıp inşallah demedikçe bunu yarın yapacağım deme. Peki ne diyecek? Ondan sonraki ayeti kerime illa en yeşa Allah vezkur rabbeke izâ nesîte ve kul asâ en yehdiyeni Rabbi li akrabe min hâdâ reşedâ. Ancak inşallah, yani Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun takdirde Rabbini zikredip anarak umarım ki Rabbim beni hidayete bundan daha yakın bir yola iletir. Li akrabe, yani öyle diyor Allahu Teala. Ve kul de ki hasa en yehdiyeni Rabbi li akrabe min hâzâ reşedâ. Umarım ki Rabbim beni hidayete ya da hidayetle bundan daha yakın bir yola iletir de. Yani şimdi herhangi bir şey yapacağımız zaman inşallah diyeceğiz. Resulullah Aleyhisselam işte Allah'ın Resulü olduğu halde kıymetli dinleyenlerim bu çok çarpıcı bir sahne aslında. Kendisine sorular sorulduğunda yarın cevap veririm dedi. Allah'ın Resulü olduğu halde inşallah demediği için Allah bilir tabi vahiy 15'ün gelmedi. Peki her inşallah dediğimiz yerine gelir mi sorusu aklımıza gelebilir. Allah diledikçe elbette yerine gelir. Ama Cenab-ı Hak ondan neyi takdir etti biz bilemeyiz. Bazen her türlü tedbiri alıp inşallah da dediğimiz halde birçok şeyin olmadığını görürüz. Cenab-ı Hak bizi mağdur etmeyecektir. Yani bu dünyada o dediğimiz şey, arzu ettiğimiz şey her neyse inşallah desek bile yerine gelmediği zaman işte iki tane şey biliyoruz hadislerde, böyle müjde var. Yani kul bir şekilde dua ettiğinde, Rabbinden bir şey istediğinde Rabbi ona onu hemen vermezse, hemen vermezse ya da dünyada vermezse ahirette mutlaka verecek. Aynı zamanda kulun bu yanık gönülle kendisine yönelmesine çok fazla Cenab-ı Hak razı oluyor. Bu rıza makamına kulunu yükseltiyor. Aynı zamanda onun sabrıyla beraber işte günahlarından bir kısmını bağışlıyor. Yani muhakkak bir karşılığı var. O yüzden kıymetli dinleyenlerim, her ne olursa olsun yarın buluşalım demeyelim. Yarın buluşalım inşallah. İnşallah yarın buluşalım. İşte inşallah biz bu programları sürdüreceğiz. Mesela ben de öyle diyeyim. Siz de inşallah dinlemeye, ve kardeşinizi desteklemeye devam edeceksiniz. Efendim, Rabbimiz böyle buyurduktan sonra kulunun ne yapacağı veya nasıl hareket edeceği de açık oluyordu tabii. Değil mi? Vahyin nuruyla nurlanıp aydınlanan Hazreti Zeynep, diğer sahabiler gibi vahyin ışığında yürümeye devam ediyordu. Yani şimdi vahiy geliyor. Biz böyle bazı ayetleri ezberliyoruz ya da birilerine anlatıyoruz. Ama sadece anlatıyoruz. Ama sadece ezberliyoruz. Ezberleyelim. Anlatalım tabii. Bizim vazifemiz. Ama onu yaşamamız gerekiyor. Bizden istenen budur. Yani yemek yiyince karnımız doyar diye bu satırı 50 defa okusak, yazsak, yemek yemediğimiz sürece karnımız doymayacağı gibi, su içtiğimiz zaman susuzluğa kanarız, susuzluğa doyarız cümlesini şu kadar sayfa kitaplar dolusu yazsak, su içmediğimiz sürece suya kanmayacak, doymayacağız. O yüzden ayet-i kerimeler, yani Kur'an'ı okuyacağız ve o okuduklarımıza göre amel edeceğiz. Şimdi bunu özellikle tekrarlamak istiyorum. Vahyin nuruyla nurlanıp aydınlanan Hazreti Zeynep, diğer sahabiler gibi vahyin ışığında yürümeye devam ediyordu. İkinci kez tekrarladım, bir şeyi vurgulayayım diye kıymetli dinleyenlerim. Genelde şöyle ifade kullanılıyor, bir de öyle kullanayım da 2,5 tekrar olsun, çünkü bazı yeri atlayacağım. Vahyin nuruyla nurlanıp aydınlanan Hazreti Zeynep, vahyin ışığında yürümeye devam ediyordu. Bu cümleyi duyduğunuz zaman demek ki vahyin ışığında, vahiy ile aydınlanan Hazreti Zeynep oluyor. Vahyin ışığında yürüyen Hazreti Zeynep oluyor. Diğer sahabiler yürümüyor mu? Aydınlanmıyor mu? O yüzden diğer sahabiler gibi ifadesini burada atlamayacağız. Ancak burada çok özel ve çok da önemli bir durumla karşı karşıya kalıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Burada verilen mesaj gözden kaçmamalı. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Allah bizi affetsin ve inşallah bu sohbetler vesilesiyle toparlanmamıza inşallah sohbetleri vesile kılsın. Resulullah Aleyhisselam bence demedi. Yani soruları sordular, bu böyle olur, şu şöyle olur, bence demedi. Biz bunu çok diyoruz değil mi? Öncelikle bana böyle vahyedildi buyurdu. Bana böyle vahyedildi buyurdu. Bu cevap sadece o anı kurtarma değil, aynı zamanda kıyamete kadar gelecek. Oldukça önemli bir yaklaşım. Kıyamete kadar gelecek olan birçok şeye verilen cevaptır. O her zaman vahiy ile hareket ediyordu çünkü. Örnek mi istiyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ yentiku anil hevâ. Ayet-i kerim efendim. Kısa bir ayettir bu. Necm suresinin 3. ayeti. Ve mâ yentiku anil hevâ. O, yani Allah'ın Resulü, kendi kişisel arzularına göre konuşmaz. İn huve illâ vahyun yuhâ. O, tebliğ ettikleri kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Meşhur yani. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Hayatına vahyi yansıtanların konuşmaları da vahiy çerçeveli olur tabii. Buradaki anlatılan, anlıyorsunuz ki Resulullah Aleyhisselam ve onun yetiştirdiği sevgili ashabı. Onlar arasında da Hazreti Zeynep binti Cahş efendim. Resulullah Aleyhisselam içinde yaşadığı toplum başta olmak üzere insanlığın kurtuluşu için öyle bir gayret sarf ediyordu ki bunu ifade edecek bir kelime bulamıyoruz. Sahabiler de aynı gayretin içindeydiler. Mekke dönemi boyunca diğer bütün sahabiler gibi her türlü zorluklarla karşılaşan Hazreti Zeynep binti Cahş ilk büyük acıyı kardeşi Ubeydullah'ın gurbet diyarında mürtet olarak ölmesiyle yaşamıştı. Hatırlayın, bir hafta, iki hafta önce bir hayli geniş durdum bunun üzerinde. Diğer taraftan da her an her şeyin olabileceği dönem yaşandığı için Resulullah Aleyhisselam'ın başına bir iş gelecek diye ödü kopuyor, bütün acılarını unutuyordu. Şimdi burada sadece Zeynep binti Cahş değil, bütün sahabilerin bu konuda ne derece hassas olduğunu hepiniz biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. Ebu Talip amca ile Hatice annenin hemen ard arda vefat etmeleri karşısında çok büyük acı yaşayan Resulullah Aleyhisselam dayanılmaz bir hüzne düşmüştü. Öyle ki bu yıla hüzün yılı dendi. Benim konum Hazreti Hatice ya da Ebu Talip olmadığı için ki Hatice annemizi hatırlayın oldukça geniş sizlerle paylaşmıştım. Sadece bir cümleyle bunu ifade ediyorum. Burada Hazreti Zeynep'in durumunu görmek ve göstermek istiyorum. Hazreti Zeynep binti Cahş diğer herkes gibi Hatice annemizi çok severdi. Resulullah Aleyhisselam elbette ki herkesten çok üzülmüştü. Çok fazla üzülmüştü ama. Onun hüznü sahabilerinde hüznüydü tabii. Ancak bunlar arasında olan Hazreti Zeynep gerçekten çok üzülmüş. Resulullah Aleyhisselam'a nasıl taziye vereceğini bilemiyordu. Evine çokça gitmiş, Hazreti Ümmü Kulsum ile Hazreti Fatıma'nın yanında yer almış, acılarını paylaşmıştı. Şimdi bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, bir daha tekrarlayayım da bakayım ne diyeceksiniz. Tabii siz canlı olarak bana cevap veremiyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam'ın evine çok gitmiş, Hazreti Ümmü Kulsum ile Hazreti Fatma'nın yanında yer almış, acılarını paylaşmıştı. Sanırım şimdi aklınıza geliyor. Peki hocam diğer kızların nerede? En büyük kız Hazreti Zeynep evli, kocasıyla beraber. Ondan sonraki işte kız Hazreti Rukayye, biz Rukiye diye ifade ediyoruz. Aslı Rukayye'dir, evli Hazreti Osman'la beraber. Tabii onlar da üzülüyorlar. Ama Hazreti Ümmü Kulsum ile Hazreti Fatıma henüz bekar ve evdeler. Dolayısıyla onların daha çok onların acılarını paylaşma ihtiyaç var. Bunu görüyor Hazreti Zeynep binti Cahş ve sıkça eve giderek onların acılarını paylaşıyor. Taziyede bulunuyor. Elinden geldiğince yanlarında yer almaya çalışıyordu. Bu güzel bir şey. Tabii şu anda biz baştan anne deyimini kullandığımız için ileride bunun Resulullah ile evleneceğini hepimiz biliyoruz. Fakat şu anda kendisi de bilmiyor. Resulullah da bilmiyor, kimse bilmiyor. Allah biliyor sadece. Takdir onda çünkü. Ama böyle sürekli eve gidip geliyor. Zaten akraba, hep bunu devamlı söylüyorum, halasının kızı Aleyhisselam'ın. Dolayısıyla ilk önce yani hem sevincini paylaşıp sevinen, hem hüznünü paylaşıp hüzünlenen bir yapıda görüyoruz Hazreti Zeynep binti Cahş'ı. Aynı zamanda böyle durumlarda nasıl hareket edeceğimizi bir yönüyle de Zeynep binti Cahş'ta görüyoruz efendim. Evet efendim, Hazreti Hatice annemizin vefat acısı yürekleri dağılarken Ebu Talip amcanın iman etmeden ölmesi ise dağlanan yürekleri bir başka dağılıyordu. Şimdi bakıyoruz buraya. Zeynep binti Cahş'a Ebu Talip, Zeynep binti Cahş'ın neyi oluyor efendim? Dayısı oluyor. Ya, atlamayalım bunu. Ebu Talip amca Zeynep binti Cahş'ın dayısı oluyor. Dolayısıyla dayısının müşrik olarak ölmesi, yani ne kadar üzer insanı, varın siz düşünün. Bu gözden kaçıyor genellikle. Yani ben şunu çok arzu ediyorum ama başardım, başarıyorum demiyorum. Ama bir şekilde bunu yakalamaya çalışıyorum. Yani şahısları bağımsız anlatıyoruz. Şahısları bağımsız. Yani elimize 2-3 tane farklı renklerde ip alıyoruz. Ona kazak veya hırka diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O ipler belli bir nizamla birbirine geçip örülünce ip değil artık kazak hırka olur, değil mi? İşte biz insanlar da böyle bir sosyal hayat yaşıyoruz yani. İşte Ebu Talip şöyle yaptı, Ebu Talip böyle yaptı. Zeynep binti Cahş'ın neyi? Dayısı. Dayısı efendim. Hatice annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın halasının kızı olduğu için kendisi yengesi oluyor. Hatice annemiz. Onu çok seviyor. Herkes seviyor Hatice annemizi. Ama zaten her yönüyle çok önde gelen bir anneydi. En üst düzeyde takvayla vefat etti. Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah. Ama Ebu Talip amca o kadar yardımcı oldu. Çok çekti o da. Ama iman nasip olmadı. İşte Zeynep binti Cahş dayısının müşrik olarak ölmesi karşısında çok üzüldü. Bunca acılar karşısında en küçük bir merhamet kırıntısı bile göstermeyen müşrikler daha da acımasız olmuşlar. Acıyla yanan yürekleri daha bir yakmanın yollarını arıyorlardı. Bu her dönemde böyle oluyor kıymetli dinleyenler. O yüzden acılarımızı da çok fazla dışa vurup, yani bizimle alay etmelerine, acımızın üzerinden bir takım icraatlar yapmalarına müsaade etmeyeceğiz İslam düşmanlarına. Resulullah Aleyhisselam her şeye rağmen tebliğini sürdürüyor, insanlığın kurtuluşu için çalışmalarını daha ileri düzeye taşıyordu. Bu amaçla kalkıp Taif'e kadar gitti. Ama orada da çok büyük bir tepkiyle karşılaşmasının yanında çok ciddi hakaretle beraber ağır şiddet de gördü. Hüznüne hüzün katılarak Mekke'ye geri döndü. Hazreti Zeynep halasının kızı olduğu için diğer yakınları gibi o da her fırsatta ziyaretine gidiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyordu. 13 yıl süren Mekke dönemi boyunca dönemin bütün sıkıntılarını yaşamış fakat asla isyan etmemişti. Bunca zorluklar içinde piştikçe daha bir olgunlaşmıştı. Ben bu cümleyi böyle kendime böyle şey yapmak istiyorum yani. Bütün sıkıntıları yaşamış fakat asla isyan etmemiş, bunca zorluklar içinde piştikçe daha bir olgunlaşmış. Biz ne yapıyoruz? Bunu aldım, streslere girdim diyoruz değil mi efendim? Allah muhafaza. Çok kolay kendimizi kaybediyoruz. Sahabiler arasında gerçekten ölümüne şiddet gören sahabiler var. Sadece iki isim söyleyeyim. Hazreti Bilal, Bilal-i Habeşi, bilmeyeniniz yok. Onun çektiği sıkıntı, çile. Hazreti Habbab bin Eret, çektiği sıkıntı, çile. Hazreti Ammar bin Yasir, nerede ya? Üç oldu mesela, çok var. Bunlar gerçekten çok ağır. Hanımdan Hazreti Zinnire çok ağır eziyetler çektiler. Çok ağır. Ama bunların yani işte psikolojileri bozuldu. Bunaldılar. Böyle ifade var mı kaynaklarımızda? Yok. Yani daha güçleniyorlar. Sıkıntılar, zorluklar güçlenmek içindir yani aslında. Ama biz işte zayıf iradeli olduğumuz için ve vahiyden uzak durduğumuz için yani Kur'an ve sünnet eksenli bir hayat yaşayamadığımız, zikrimiz ya yok ya da çok az olduğu için tahammülümüz de yok. İslam'ın yayılış sürecinde Hazreti Zeynep de diğer sahabiler gibi çok şeyler çekti. Bakın dikkat ediyorsanız sık sık diğer sahabiler gibi deyimini kullanıyorum. Yani İslam'ın yayılış sürecinde Hazreti Zeynep çok sıkıntılar çekti dediğimiz zaman sanki sadece o sıkıntı çekmiş gibi olur. O yüzden diğer sahabiler gibi yeri geldikçe kullanmaya, ifade etmeye efendim devam edeceğiz. Bütün herkes gibi, bakın yine böyle giriş yapıyorum. Bütün herkes gibi yaşanan bunca olay onu da ciddi bir şekilde etkiledi. Yani etkilenmediler demedim hiç diyemez kimse. Ancak hiçbirini İslam yolundan döndüremedi. Bu sahabelerin hiçbirini İslam yolundan döndüremedi. Çünkü onlar Kur'an ile yeniden şekillenmişlerdi. Kur'an ile şekillenmeyenleri başkası şekillendirecek değil mi kardeşlerim? Ya. Kur'an ile ayakta durdu. Bir araya gelip gelen vahyi okuyor, mesajı yürekten alıyor, yüreklerine işletiyorlar ve böylece bütün hayatlarını buna göre yaşıyorlardı. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, burada çok önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Çok önemsediğim bir konu. Ben bunu daha ziyade Hazreti Musab bin Umeyr'i anlatırken ve yazarken ifade ettim genişçe. Bütün sahabiler için geçerli bir şeydir bu. Şimdi burada bunun altını bir kez daha biraz kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Genellikle bu Siyer ve İslam tarihinde işte şu anda Zeynep binti Cahş'ı anlatmaya çalışıyoruz. Yani yapacağım şu anda izahlar hep dipnotlarda verilir genellikle. Ama biz yani bunu bir radyo programında paylaşacağımız gibi eserimizde de inşallah görmüş olacaksınız. Sahabeyi sahabe yapan Kur'an-ı Kerim'dir biliyorsunuz. Öncelikle o. Sahabeyi sahabe yapan Kur'an olduğu halde sahabiler anlatılırken Kur'an ile başlanmazsa hak yerini bulmaz. Önce Cenab-ı Hak ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri hem peygamberini hem ona iman edenleri hem de karşı koyanları anlatıyor bize. En doğruyu kim anlatır? Cenab-ı Hak. En iyi kim bilir? Cenab-ı Hak. Ben şimdi böyle İslam tarihi ve siyeri çalışırken işte yazmaya çalışıyorum. Başarabildiğim kadar bazen de paylaşıyorum bazı arkadaşlarımızla. Ya hocam diyorlar çok ayet almışsın diyorlar. Ya bu kadar ayette ne gerek var? Subhanallah diyorum ya. Ne diyorsunuz siz? Arkadaşların kötü bir niyeti yok. Kötü bir niyeti yok ama farkına varmadan bir büyük hata işliyorlar. Hocam bu kadar ayeti niye alıyorsun? Okuyucuyu sıkar diyorlar. Allah Allah. Allah'ın ayeti okuyucuyu sıkıyor mu gerçekten? Yani herhangi bir insan olan ben yazdıklarım okuyucuyu sıkmayacak. Kendi yaratıcısı olan Cenab-ı Hakk'ın sözü sıkacak öyle mi? Allah muhafaza böyle şey olur mu? O yüzden her ne anlatıyorsak o konuda vahiy varsa atlamayalım. Ben görüyorsunuz yani elimden geldiğince yani vahiyler çok Mekke döneminde büyük bir kısım Kur'an-ı Kerim'in nazil oluyor. Ancak Zeynep binti Cahş annemizi anlatmaya çalıştığım için Zeynep binti Cahş annemizin içinde olduğu olayların içindeki ayetleri sizlerle paylaşıyorum kıymetli dinleyenlerim. O yüzden ısrarla ifade ediyorum ki sahabeyi sahabe yapan Kur'an olduğu halde sahabiler anlatılırken Kur'an ile başlanmazsa hak yerini bulmaz. Hadiselerin anlatımında vahyi sürekli önde tutacağız. Sahabiler bunca sıkıntılar altında bile Kur'an eğitimini hiç aksatmadılar. Kendilerini çok iyi yetiştirdiler. Sağlam kulpa yapışan sağlam durur çünkü. Sahabi de olsalar sonunda onlar da bizim gibi birer insandı. İyi de bu kadar çile, bu kadar çile ve eziyetlere neyle ve nasıl dayandılar? Cevap açık ve net. Kur'an ile tabii. Ona tabi olmayla elbette. Sahabilerin kalpleri Kur'an ile aydınlanmış, sapasağlam olmuştu. Kalpleri sağlam olmayanların bedenleri de sağlam olmayacaktır. Bu bir yürek işidir çünkü. İman yürektedir, amel hayatın tamamında. Kalpler vahiy ile keşfedilir, onlar da yüreklerini vahyin nuruyla keşfedip gerçek birer yürek sahibi oldular. Biz yüreğimizi kaybettik. Kitaptan kopan yüreğinden de kopup kaybeder. Kitaba tutunan yüreğini bulup ona tutunur. Öyleyse ne yapacağız? Yüreğimizi kaybetmeyeceğiz. Kitaba tutunanlar kitap ile durdular ayakta. Hazreti Zeynep binti Cahş'ın araştırabildiğimiz kadarıyla illa bu budur diye net ifade edememekle beraber sürekli söylediğimiz gibi yani Kur'an tilaveti dilinden, zikir dilinden, gönlünden yine Kur'an hayatından asla düşmüyor. Yani iman ettikten sonra artık yani Kur'an'ın o alanı içine girdikten sonra bütün konumlarını Kur'an'a göre belirliyor. Ve yine tekrarlayalım, bütün sahabeler böyle yapmaya çalışıyorlar. Akabe beyatları ile yeni bir kapı açılınca kısmi bir rahatlama başladı. Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabının çektiklerine çok üzülüyordu. Medine'ye hicret etmelerini tavsiye edince yeni bir hareketliliğe geçildi ve nihayet hicret başladı. Hazreti Zeynep binti Cahş da diğer sahabiler gibi hicret yolculuğuna çıktı. Daha doğrusu bütün kardeşleriyle beraber ailece hicret yolundaydılar. Abdullah, Ebu Ahmet Abd, Hamne ve Ummu Habibe. Ayrıca bu kutlu yolda 22 erkek ve 8 hanımdan oluşan bir kafile ile beraberlerdi. Bütün kardeşleriyle hicret yolundaydı yani. Uzun ve anlamlı bir yolculuktan sonra Medine'ye vardılar. Şimdi efendim, Hazreti Zeynep binti Cahş'ın Mekke dönemi hayatı hakkında çok fazla ayrıntılı malumat kaynaklarda yoktur. Ama siz de görüyorsunuz ki biz bugün 5. bölümü yapıyoruz ve Mekke'deyiz. İşte ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yaşanan hadiseler içerisinde bu insanlar sonuçta bir toplum olarak yaşıyorlar. Birbirleriyle akrabalık bağları var, dostlukları var, düşmanları var. Yaşanan her şeyi, her birini durumlarına, konumlarına göre etkiliyor. Ve bu etki işte nihayetinde hicret ile yeni bir yurda gitmelerine sebep oluyor. Mekke ya da Medine olsun, hangi dönemi görmeye çalışsak çalışalım, sahabilerin hepsi o dönemlerin her türlü cilvelerini yaşadıkları gibi, bazı hadiseleri ise hepsine yakını beraberce yaşamışlardı. Şimdi ne demek diyeceksiniz? Bunca annemizi paylaştım ben sizlerle. İleride gelecek göreceksiniz. Aynı konuyu bir daha işleyeceğim. Yani bir hadise meydana geliyor. Onun içinde hangi sahabeler varsa hepsi onu aynı şekilde yaşıyorlar. Dolayısıyla işte bir Bedir Savaşı düşünelim. Eğer bu sahabe savaşa katıldıysa, diyelim 5 tane sahabe anlattık. 5'i de bu savaşa katıldıysa sıra Bedir Savaşı'na gelince aynı şeyi tekrarlamak durumundayız. İşte bu Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz için de geçerlidir. Bunca yasaklamalar ve engellemelerinin yanında en ağır şiddete rağmen İslam'ın emrettiği, İslam'ın istediği şekilde öğrenmeyi başarmışlardı. Ve bu eğitim, öğretim her gün artan bir ivmeyle sürekli devam ediyordu. Şimdi Mekke'de zorluklar altında bunları başardılar. Medine'ye hicret ettiler. Kısmi rahatlama var ama eğitim, öğretim devam ediyor. Resulullah Aleyhisselam önce ashabını göndererek onların emniyetlerini sağlamış, kendisi Mekke'de kalmıştı. Medine'ye hicret eden sahabiler rahata kavuşup gevşemediler. Ortamlar oluştukça daha çok çalışmaya gayret ettiler ama bu arada, bu da çok önemli, kendileri de böyle bir ortam oluşturmaya çalıştılar. Şimdi burada çok farklı şeyleri paylaşmam gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Yani bazen şikayetler oluyor, işte bir yere bir öğretmen, bir hoca, işte bir şekilde bir meslek erbabı yani tayin oluyor, gidiyor. Hocam hiçbir hareket yok, bir faaliyet yok diyor. Millet çok tembel falan vesaire. Bunları siz de çok duymuş, dinlemişsinizdir. Belki böyle yaşayanlarınız da var. Efendim bir Müslüman bir yere gittiği zaman orada oluşmuş bir faaliyet varsa bunun içinde yer alacak, gidecek, oraya katılacak. O faaliyette aktif görev yapacak. Bir faaliyet yoksa, yani ortam oluşmamışsa, ortamı oluşturacak. Vazifesi odur. Ortamı oluşturacak. İşte Medineli Müslümanlar, ki az sonra söyleyeceğim muhacir, ensar diyeceğiz onlara. Yani böyle bir ortamı zaten oluşturmuşlar. Ancak yeni yeni gelmeler, daha sonra vahiy de gelecek ve farklı ortamlar oluşacak. İki tarafta, Mekkeli de Medineli de bu ortamlarda çok güzel faaliyetler icra edecekler. Hazreti Zeynep binti Cahş kardeşleriyle beraber hicret edip geldiği Medine'de yeni oluşumların çokça yaşandığı bir hayatın içine girmiş oluyordu. Medine hicret beldesiydi. Yeni bir vatandı. Yeni vatanda yeni bir hayat başlamıştı. Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabilere muhacir dendi. Muhacir. Hicret ile yanlarına gelenlere her şeyleriyle beraber bağırlarını açan Medine'li Müslümanlara da Ensar dendi. Kim dedi bunu? Cenab-ı Hak. Yani Muhacir ile Ensar'ı Cenab-ı Hak buyurdu. Ve kitabında var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. İleride gelecek ayetleri size okuyacağım. Ensar dendi. Muhacir Ensar. Ve örneği olmayan bir kardeşlik destanı yaşandı. Muhacir Hazreti Zeynep de diğerleri gibi Ensar kardeşlerinin sıcacık karşılamaları ve evlerine almalarıyla her geçen gün farklı duygular yaşıyordu. Muhacirlerden olsun, Ensardan olsun, gece gündüz demeden çalışıp çabalayan sahabiler birer yıldız gibi parıldıyorlardı. Yani alacağımız örnekler bunlar olacak kıymetli dinleyenlerim. Muhacirlerden olsun, Ensardan olsun, gece gündüz demeden çalışıp çabalayan sahabiler birer yıldız gibi parıldıyorlardı. Yıldızların yıldızlıkları nasipliler tarafından görüldüğü halde nasipsizler burada da kötü yüzlerini en açık bir şekilde göstermekten geri durmuyorlardı. Herkes kendi karakterini ortaya koyuyordu tabii. Herkesin hani ne derler? Torbada ne varsa sözde de o olur. Ne varsa herkes kendi karakterini ortaya koyuyorlardı. Bu oldukça önemli bir yaklaşım. Hazreti Zeynep binti Cahş yeni ortamda yeni dostlar edinirken, yeni çevre oluştururken oluşmuş çevreden kopmadı. Yeni çevre oluşturacağız, yeni konumlar belirleyeceğiz, yeni ortamlar oluşturmaya çalışacağız ama olumlu anlamda, güzel anlamdaki daha önceden oluşmuş ortamları bozmayacağız. Yani ağacın bir dalı var, ikinci dal çıkınca öbür daha önceki dalı kesmeyeceğiz. Ona da bakacağız. Üçüncü, dördüncü, beşinci dallar ne kadar çok olursa ağaç o kadar verimli, kocaman bir şey olur. Yapılması gereken bellidir kıymetli dinleyenlerim. Sahabiler bize her yönden en güzel örnek. Bunlardan biri de Hazreti Zeynep binti Cahş. Bu güzel örnekleri, onların örnek hayatından örnekliklerini örnek alıp başarabildiğimiz ölçüde yine paylaşmak üzere bugünkü dersi burada noktalıyor. Haftaya buluşma arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.